Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında bu hafta iradeye etki eden maddeleri konuşmaya devam ediyoruz ve kuvve-i gadabiyyede ifratı, tefriti konuşacağız. Ve daha sonra olması gereken hal nasıldır, itidal nasıldır, bu hususu konuşacağız. Kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'dan bu hususta bilgilendirmelerini istirham edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyomuza, stüdyomuza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de Allah razı olsun hocam. Geçen haftaki programımızda dinleyicilerimiz arşiv sayfamızdan da bakabilirler. Kuvve-i akliyeyi konuştuk.
Evet, orada iradeye tesir eden kuvvetlerden.
Kuvvetlerden ilkini, ilk maddesini konuşmuş olduk. Evet. Orada da hakikaten önemli konulara girmiştik. Evlatlarımızla alakalı olan meseleleri de biraz orada değinmiştik meselelere de. Dinleyicilerimizin dinlemesini tavsiye etmiş olalım. Ve kuvve-i gadabiyyede ifrat dediğimiz meseleyi sizden dinlemeye başlayalım hocam, buyursunlar.
Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi irade ve kuvve bahisleri bir arada değerlendirilirken biz malum iradecilik, yani voluntarizm prensibi içerisinde bu bahisleri konuşuyoruz. Tabii muhterem üstadımızın İslam Tefekkür Ufku kitabından da takiple gittiğimiz için burada iradeye tesir eden temel meseleleri üç başlıkta değerlendirmişler. Bunlardan birincisi kuvve-i akliye idi. Bununla alakalı ifrat, tefrit ve muvazenesini konuşmuştuk. Bir diğeri kuvve-i gadabiye, sonrası da kuvve-i şeheviye gelecek. Tabii şimdi kuvve-i gadabiye öncelikli konumuz. Neyi kastediyoruz? Gadabiyeden kasıt nedir? Gadab dediğimiz öfke hali, kontrolsüzce kısma hali, hiddetlenme hali. Tabii bu aklın afeti olur ifrat konusuna geldiğimiz zaman. İfrattan kastımız burada katı ve son derece baskılı bir tutum haliydi. O zaman kuvve-i gadabiyyede, yani insanın öfke halinde, öfke durumunda iradesine tesir edecek olan hal, kızma şekliyle, öfke şekliyle, hiddet şekliyle ve sonuç itibariyle de eğer bastırılmazsa, tutulmazsa afetiyle sonuçlanacak bir hale gelecek. Tabii bu hiddet hali, öfke hali, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabi sorduğu zaman cennete girmek konusunda bana bir tavsiyede bulunur musunuz dediğinde Efendimiz öfkelenme buyurmuştu. Buradaki öfkelenme hali aklı tamamen örtüp, aklı tamamen kapatıp, aklı saf dışı bırakmaya götüren haldir. Burada aşırı öfkeye kapılan bir kimse Peygamberimizin tavsiyesiyle işte abdest almaya yönlendirilir ya da ayaktaysa oturmaya, oturuyorsa yanı üzere uzanmaya, yani bulundukları bir halden başka bir hale geçmeye yönlendirilir. Çünkü o hal insanda hakim olduğu zaman, o hal insana galip gelmeye başladığı zaman insanın kendi nefsi devreye girecektir. Ve bu nefisle birlikte de şeytan hemen harekete geçecektir. Yani sizi sizden alıp yönetmeye başlayacaklardır. Bu haliyle de artık bir sonuç itibariyle pişmanlığa götürecek hallerle sonuçlanacaktır bu hadise. Günümüzde bunu çokça yaşarız. İşte bunu trafikte yaşarız, komşularımızla yaşarız ya da hocaysak eğitimde yaşarız, camide, cemaatle yaşarız. Toplumun içerisinde yaşayan insanın her halükarda karşılaşabileceği hallerden bir tanesidir öfkelenme hali. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hali yakalayan bir kimsenin öfkesini tutmasını gerçek pehlivanlık olarak isimlendiriyor. Burada tabii Ebu Davud'un rivayetinde bulunan o el-hubbi fillah vel-buğdu fillah. Peki biz hiç mi öfkelenmeyeceğiz? Hiç mi gadabımız olmayacak? Tabii ayet-i kerimede yine Fetih suresinde ruhamâ'u beynehum eşiddâ'u alel küffâr buyurulur. Yani küffara karşı şedid olma hali, yani gadabımız olmayacak mı? Bir nefretimiz olmayacak mı bu anlamda? Elbette ki olacak. Bunu inşallah o itidal bahsinde konuşacağız. Kuvve-i gadabiyenin
itidalini. O da Allah için olacak.
Tabii bu da Allah için olacak. Birincisi bu, kuvve-i gadabiyyede ifrat, yani öfkede sınır tanımama, öfkede taşırma, aşırma, taşkınlık hali, kastedilen budur. Bir diğeri kuvve-i gadabiyyede tefrit, yani tamamen artık öfkeyi de sıfırlama, iradeyi korkuya teslim etme hali. Evet.
Hocam bu ikisinin arasındaki örneği siz daha iyi anlatırsınız gerçi ama bir sahabe efendimiz tam işte Allah için birini öldürecekken işte yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali'ydi zannediyorum.
Yani Üsame için de söylenir.
Üsame için de söyleniyor. Öldürmekten vazgeçiyor. Neden? Öldürseydim nefsim için öldürecektim diyor. Yani tam arasındaki bu bağlantıyı bu hadiseyle kurabilir miyiz hocam? Bu hadise bir örnek olabilir mi buna?
Kesinlikle. Çünkü burada asıl kastedilen bir kimsenin Allah için bir yola girdiğinde, Allah için bir yola tabi olduğunda orada tamamen fi sebilillah kavramını içine alması gerekiyor, aklına alması gerekiyor. Biraz önce el hubbu fillah vel budu fillah dedik. Yani Allah için sevmek, Allah için nefrette bulunmak, öfkelenmek hali. Şimdi sahabeyi güzin, Allah-u Alem Üsame bin Zeyd'di. Kılıcı dayadı, karşısındaki şahıs yüzüne tükürdü, bıraktı. Bunu Hazreti Ali'ye de atfederler. Yüzüne tükürdü, bıraktı. Şimdi bırakması halinde tabii karşısındaki öldürülecek olan müşrik durup yani niye bıraktın beni sorusunu soruyor. Ya ben seni Allah için öldürecektim. Yani burada Allah için kılıç çekmiştik. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ömürtü ukatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah buyurulur. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyene kadar mukatele etmekle emrolundum. O zaman esas olan Allah, Allah'a iman, peygamberin peygamberliğini kabul olduğu için burada benim nefsim devreye girdi. O zaman ben nefsimi devreye sokarsam seni Allah için değil kendim için öldürmüş olurum deyip geri çekilir. Rivayete göre yine bir başka rivayette bu öldürülmek üzere olan şahsın daha sonra Müslüman olduğu bundan tesirle. Yani nasıl bir yüce gönüldür, nasıl bir kalptir Allah dedi beni vazgeçti öldürmekten caydı diye bir hayret şayan oluşuyor. Şimdi tam örnek bu anlamda aslında. Neticede o öfkelenmişti çünkü öfke gerekiyor biraz önce söylediğimiz haliyle. Kuvve-i gadabiyyede burada eşiddâ-u alel küfar olması gerekiyor. Orada da bir savaş söz konusuydu. O savaşın tabir yerindeyse karşılığında yapacağı şey onu sabırla karşılamaktı. Tabii o sahabinin kendisi için, nefsi için, nefsini devreye sokarak onu öldürmesi işte tam burada bir örneklik teşkil ediyor. O örneklik aslında kuvve-i gadabiyyede ifratla kuvve-i gadabiyyede tefritin karşılığı. Yani ne yapmış oldu? Allah için öldürülecek bir kimsenin kendi nefsi devreye girdiği zaman vazgeçirip işte ayet-i kerimedeki eşiddâ'u alel küfâr sonrasında ruhamâ'u beynehum oluşuyor. Yani kişi Müslüman olduğu zaman aynı öfkede bulunmuyor. Tabii bu kuvve-i gadabiyyede tefrit bahsi dediğimiz yani o öfkenin tamamen ortadan kaldırılması yani tamamen bir gadabın da ortadan kalkması hali bu da kabul edilen bir hal değil. Biraz önceki tabii ifrat hali kabul edilir bir hal değil. Tefrit hali de kabul edilir bir hal değil. Çünkü iradenin korkuya teslim edilmesi demek bu da. Yani bir menfaat ya da herhangi bir çıkar uğruna taviz vermeyi gerekli kılar. Yani işte biz bunu geçtiğimiz zamanlarda yaşamıştık. İşte bazı gruplar kendi âli menfaatlerini yüce tutmak adına İslam'ın ana esaslarından tavizler vermişlerdi. Daha sonra onların ne olduğu ortaya çıktı. İşte bir FETÖ diye bir bağlantı çıktı. Yani İslam'ı kendi menfaatlerine uydurur şekilde kullanmanın karşılığına. Yani biz işte bugün ana şer'i hudutlar üzerinde uymamız gereken, durmamız gereken hallerde bakıyoruz ki tavizler verilmeye başlandı. Tabii buna meşru zeminler oluşturulmaya başlanıyor. Yani taviz tavize götürüyor, taviz de tavize götürüyor. O zaman ortada tamamen bir din algısı kalmamış oluyor, kalkmış oluyor. Yani aslında kendi menfaatini ortaya koymak adına bu kasti yapılır. Bir de bunun kasti olmayan yani Allah'ın emirlerini uygulamada o ciddiyeti bozacak davranışı yani kuvve-i gadabiyede tefrit davranışı dediğimiz korkaklığın hali işte düşman karşısındaki duruş işte Müslüman bir kimsenin ve entumul alevni in kuntum mu'minini algılayamaması ve anlayamaması yani iman ediyorsanız üstünsünüz bu tabii kibirlenin büyüklenin insanlara fahredin anlamında değil. Buradaki hadise tevazuyu koruyun mütevazi olun. Ama mütevaziliğin korkaklık olmadığını da bilin. Çünkü korkaklıkta zillet vardır diyor Peygamberimiz. Bu haliyle insanın içerisindeki öfke halinin, nefret halinin de oluşması gerekiyor. Bu men ra'a minkum munkeran diye meşhur rivayet ettiğimiz hadislerden, hadisin sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam men ra'a minkum munkeran fel yugayyirhu bi yedi fe illem yastati'u fe bilisani fe illem yastati'u fe ve zelike daful iman fe bi kalbih dediği ve zelike daful iman olarak zikrettiği kalbih dediği bu işte. Yani öfke ve nefreti canlı tutmak gerekiyor. Yani bir fuhşiyat görüldüğünde o fuhşiyatı ya bana beni ilgilendirmez deyip artık tamamen Duyarsızlaşma halidir bu. İfrat dediğimiz, tefrit dediğimiz hadise gadabiyede.
Evet. Hocam şimdi biraz bu meseleyi günümüzle de buluşturarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi günümüzde bir abeslik gördüğümüzde, bir problem gördüğümüzde bu benim başıma dert açar.
Evet.
Daha korkusu, farklı şeylere evrilebilir bu mesele. Onun için ben işte az önce bahsettiniz, el ile dil ile değil de kalple buğz etmeyi tercih ediyoruz genelde. Bu cesareti, bu cesurluğu, işte buradaki korkaklığı giderecek olan hali nasıl kendimizde bulabiliriz? Ne yapmak lazım? Nasıl bir yöntem bu konuda söylersiniz?
Tabii, öncelikle bir hadise karşısında duruşta o Hazreti Peygamber'in rivayetindeki fe'illem yastati'i ifadesini iyi anlamak lazım.
Hı hı.
Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir münker, yani bir nekredilen bir hal, kötü bir hal görüldüyse o hali elinizle düzeltin dedikten sonra fe'illem yastati'i, dilinizle düzeltin dedikten sonra fe'illem yastati'i buyuruyor. Yani gücünüz yeterse, hı hı, o zaman dil ile el ile düzeltme gücü elde etmeye çalışmak lazım. Mesela diyelim ki günümüzde en çok şikayet eden hallerden bir tanesi, İşte bazı alanlarda hukukun yetersizliğini söyler gençlerde bazen. Biz de diyoruz ki yani burada hukuk oluşturmak, hukuk tevzi etmek bu anlamda devletin mercilerinin, resmi organlarının işidir. O yüzden bazen bazı olaylara biz elle müdahale etme yetkisine sahip değiliz. O zaman elle müdahale etme yetkisine sahip olmayan bir kimsenin fe'illem yastati'i gerçekleşir. Ama önce şu vardır, yani o elle müdahale edebilecek organları devreye sokmaya çalışır.
Hmm.
Diyelim ki bir fuhşiyata şahit oldu ya da bir hukuksuzluğa şahit oldu. O zaman devletin polisidir, savcısıdır, askeridir, kolluk güçleridir. Kim varsa onları bilgilendirecek, haberdar edecek. Yani kendi başına fitne çıkarmayacak. Orada herhangi bir müdahalede bulunmaya çalışmayacak. Çünkü gücünün yetebileceği yer vardır, yetemeyeceği yer vardır. Bazen iki kişi kavga ederken arasına girip ayırmanız mümkündür. Bazen aynı iki kişi kavga ederken ayırmanız mümkün olmayabilir. Bu duruş aslında. Bir diğeri de güç yetmediği zaman dil ile düzeltme. Yani nasihat etme, onlara bu hadiseyi anlatma, onları uyarma. Bu da ulemanın işidir. Bu işte ehil olan, yetkili olan kimselerin işidir. Bu ikisini gerçekleştiremeyen kimsenin ben bu bağlamda ya ne ona gücüm yetiyor ne ona gücüm yetiyor ya bir şey yapamıyorum deyip aslında kahrolmasının adıdır bu kalple kabul etmeme hadisesi. Yoksa bir hadiseyi gördük, ben bunu elle düzeltemem, ben buna nasihat etsem para etmez, ben kalple buğz ediyorum deme hadisesi değil bu.
Eyvallah.
Çünkü istitaat, orada güç yetirebilme devreye girmeli.
Eyvallah.
Şimdi hadis-i şerifte zikredilen o istitaat kelimesi, yani güç yetirebilme hadisesi, kalbi anlamda ben aslında yukarıdaki iki maddeyi yerine getirmiyorum ama bununla yetiniyorum anlamı taşımıyor aslında. Yani bir sorumluluk yüklüyor, bir sorumluluk yüklüyor. O zaman kim bir şahsın önce el ile düzeltilebilip düzeltileme meselesinde kendince benim gücüm yetiyor mu yetmiyor muyu sorgulayacak. Yani buna gücü yetebilir yetmeyebilir. Sonrasında dil ile nasihat vesaire, ardından da istitaat burada. Bu ikisine yetmezse bunu benim kalbim kabul etmiyor deyip kalbi sızısı gerekir.
Evet.
Bunun dördüncüsü o işi kabul etmenin kendisidir aslında.
Eyvallah. Yani el ile düzeltmeyi aslında biz biraz yanlış anlıyoruz.
Yanlış anlıyoruz.
Yani gidip hemen tepesine binmek, işte gerekirse
bu değil dayak aslında. Bilmem yani biz bunu yapabilir miyiz? Bu gücü yetirebilir miyiz? Biraz önce söylediğimiz gibi yani iki kişi kavga edebilir. Ben bu iki kişinin arasını bulabilir miyim? Şimdi birinin elinde bıçak var, diğerinin elinde tabanca var. Yani buraya girmek akıl işi midir yani? Önce bunu bir sorgular bir insan. Çünkü orada öfke, biraz önce kuvve-i gadabiyede öfke dedik. O zaman o öfke aklı örtüyorsa iki tarafında birbirine akılla davranmayacağını göreceğiz. Ne yapmamız lazım? Gerçekten güç yetirilebiliyorsa o alana dalıp o alanda bir şeyler yapmaya çalışmak lazım.
Evet.
Yetmiyorsa o zaman nasihat edilebilir durum varsa, bu da şu demek yani nasihat edilebilir durum oluştuysa nasihatle bu işi düzeltebilirsiniz demek. Yani eline kılıcı çekmiş iki kişinin arasına girip ben size nasihat edeyim oturun demek değil bu. Fe'illem yastati'i, güç yetmeyen durumda nasihat. O zaman biraz da hadiseyi tersinden okuyalım. O zaman biz insanları nasihatle, eddinin nasiha buyuruluyor, nasihatle yönetebilir ya da yönlendirilebilir iradeye sahip kılabilmek için terbiye etmekle mükellefiz. Ki istitaat olup birbirine kılıç çekip elle düzeltemeyecek hale getirmeyelim. Evet,
daha öncesinden halletmemiz
lazım. Tabii öncesinden bu işin terbiyesinin evet. verilmesi.
Bir de şu önemli değil mi hocam? Yani işte el ile düzeltecek konumdayız evet. veya dil ile düzeltecek evet. konumdayız. O öfkeyi besleyecek niyetin oluşmasında da önemli bir yatırım yapmamız lazım. İşte diyoruz ya Allah için öfkelenmek.
Tabii.
Yani tamam ortada olumsuz bir olay var ama biz kendi duygularımızı tatmin edebilmek için kendimize işte güç gösterisi yapıyorum dedirtecek bir niyetle gittiğimiz zaman onun da bir faydası yok.
Burada o zaman riya giriyor şimdi.
Riya giriyor.
Yani vaka bir iş Allah için düzeltilmeye çalışılacak. Yani buradaki hadise Efendimizin ifadesiyle düzeltme hadisesi emri bil maruf ve nehi anil münkerin karşılığıdır. Hı hı. Yani ayet-i kerimelerin aslında tezahürüdür, ortaya çıkıştır, davranışa dönüşmüş halidir. O zaman nefs burada ikinci planda kalacak. Yani birisi bir tarafı döverken orası benim tarafım, ben görmezden geleyim, o yesin öbürküsü daya demek değildir bu. Bugün Gazze'mizde yaşadığımız hadise gibi. İşte Lübnan evet. bir karar alıyor, İsrail bir karar alıyor. Kendi aralarında bir oluşuyor ama öbür tarafta hiç kimsenin dile getirmediği bir Gazze var. Bir Filistin
Gazze yine mesela. Aynı halde yine, devam ediyor.
Aynı devam ediyor. Yani bir kimsenin bir konuda karar alması bu şu anlama geliyor. Yani tamam siz onu o kadar dövdünüz bundan sonra dövmeyin ve diğer tarafı dövebilirsiniz. Yani bu adalet midir yoksa bu hadise ya da ayetlerin verdiği işarete uyar bir hal midir? Yani ortada aslında zulüm devam ediyor, o baskı devam ediyor, katliam devam ediyor. Şehit sayısı 45 binleri aşmış. Hala sesini çıkarmayan bir topluluk var. Bunu görmezden gelmemek lazım. Yani insaf bu değil. İnsaf orada adaletle durabilme hali. İşte kuvve-i gadabiyede itidal de bu demek. Yani gücü yerli yerince gerektiği ölçüde kullanma. Ceza verilecekse aşırılığa kaçmama. Öfkeye kapılınacaksa da nefse mağlup olup onu zaafa uğratmama Eyvallah. Hali.
Nitekim öfke Allah için öfke olduğu zaman Rabbim de öyle bir güç, kuvvet ve karşı tarafa bir korku veriyor zaten.
Elbette.
Bu da ayrı bir mesele tabii.
Hazreti Peygamber'in ene bu'istü bir ruh buyuruyor. Yani bana bir korku salma, korku verme. Düşmana bir aylık mesafeden kalbine korku düşürmekle bana ikram olundu buyuruyor Peygamberimiz.
Eyvallah.
O iman halini biz mümin olarak koruyabilecek olursak aynı şey yine tezahür eder. Çünkü Peygamberimiz bizimle beraberdir. Allah bizimle beraberdir.
Eyvallah.
Hayatıyla, haliyle, bize örnekliğiyle devam eden bir peygamberin aramızda var olması, yaşaması onun aranızda peygamber varken size zulüm edilmeyecek ayetinin tezahürüdür diye düşünüyorum. Yani Eyvallah. Biz peygamberi hayatımıza tatbik ettiğimizde, yaşadığımızda, onun sünnetiyle harekete geçtiğimizde Kur'an'ı da yaşamış oluyoruz. Kur'an'ı harekete yöne geçirmiş olan da yardımcısı Allah oluyor.
Evet, öyle yaşarsak işte bugün Gazze'ye saldıranlar saldıramaz
olur. Hale geliyor. Yani biraz önce söylediğimiz o kuvve-i gadabiyye oluşurken biz ona da bir nefret oluşturma. Geçtiğimiz günlerde bir ziyarette bulundum bir yere. Daha doğrusu aracımı götürdüm bir ufak bir meselesi için. Orada çalışan kardeşimizin, oradaki arkadaşlarımızdan bir tanesinin o gadabiyyesi beni çok mutlu etti mesela. Hocam diyor yani bir içecekle diyor bu mücadele neden olmasın diyor.
Hı hı.
Yani ben bunu söylediğim zaman diyor etrafımda bazıları bana iyi bakmıyor, kem gözle bakıyor diyor. Mesela bu hoşuma gitti benim. Yani neden? Çünkü içerisinde o öfke hali canlı duruyor. Ama Allah için canlı duruyor. Yani o arkadaşın bir maddi çıkarı var mı bu işten? Ya da herhangi bir beklentisi, herhangi bir kazancı var mı bu işten? Yok. Ama bir kimsenin toplum içerisinde olanlara karşı duyarsız kalması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o saydığımız üç hasletten elle düzeltme, dille düzeltme, kalple buğz etmenin dışında kalmanın adıdır. O zaman orada iman biraz sıkıntıya giriyor diye düşünüyorum ben.
Eyvallah.
Ya ne yapacak? Buradaki kuvve-i gadabiyye dediğimiz hali ne çok aşırıya kaçırıp öfke haliyle aklı örtüp ne yaptığını bilmez hale getirtmeyecek, ne tamamen ortadan kaldırıp sıfırlayıp hiçbir şeye tepki vermeyen korkak aciz bir hale düşürmeyecek kendisini. Bu ikisi arasında güçlü bir iradeyle öfke halini yerinde ve gerektiğince ölçülü bir şekilde aşırıya da kaçmadan, insanların zarara da uğramasına sebebiyet vermeden, özellikle de kendi zaafını nefsani hallere de çevirmeden, biraz önceki verdiğimiz örnekteki gibi, yani kılıcı dayayıp Allah diyen adamdan vazgeçmek ya da yüzüne tüküren adamdan vazgeçmek, bu herkesin yapabileceği bir hadise değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başta vurguladığımız güçlü ve kuvvetli pehlivan herkesin sırtını yere deviren değil, aslında öfkelendiği halde öfkeyi yutabilen demektir. Yalnız burada öfkeyi yutacağız ve o gadabi halide yöneteceğiz diye haksızlıklara ya da işin içerisindeki umarsızlıklara, oradaki fuhşiyata vesaireye göz yumak anlamı da taşımıyor.
Buradaki öfke belki kendi nefsimizden kaynaklanan öfke. Kendi nefsimiz için.
Evet. Evet.
Nefsani bir öfke değil mi buradaki
tabii
öfke?
Tabii ki. Yani bu öfke artık nefse dönüşmüş olacak o zaman. Bizim buradaki kastımız nefsi olarak öfkelenme değil, Allah'ın vermiş olduğu adına öfkelenme. Yani şöyle diyelim. Şimdi olabilir. Yani biz İstanbul'da yaşıyoruz ve trafiğimiz var, vesairemiz var. Aracımıza birisi tamponunu değdirmiş olsa bizdeki öfke halini bir hatırlayalım. Öfke halini bir hatırlayalım. Ardından da birisi şeriata, Kur'an'a, sünnete aykırı bir söz söylese ya da hakaretvari bir söz söylese bir de orada şöyle nefsimizi bir yoklayalım. Öfke halimizi bir yoklayalım. İşte orada çıkıyor ortaya. Yani eğer nefsi ise nefsinizi durdurabiliyor musunuz? Yani hocam öfkelenmeyelim mi? Kontrollü öfke, biraz önce peygamberimizin söylediği öfke anında, yani bir tamponun telafisi var ama imanın telafisi yok. Ondan dolayı Allah'a ve peygamberine, onun şeriatına, onun vermiş olduğu emir ve yasaklara dalga geçen, alay eden, onlarla her türlü tabirlerindeyse nefsi oynamaları yapan insanlara, hele ki muhabbet besleyip onların ardından gidip bir de yapmış olduklarını doğru diye insanlara tebliğ etmeye çalışmak herhalde öfke-i ilahiyeye sebebiyet verir. Yani bu herhalde öfkenin, gadabın en ağırı, en sonucu ağır olanıdır diye düşünüyorum.
Eyvallah.
Yani nefsi öfkeden biraz uzak durmak lazım. Nefsi öfke olursa Efendimizin tavsiyesine abdest almak lazım. Öfke şeytandandır diyor peygamberimiz. Ateştir buyuruyor peygamberimiz. O zaman o ateşi, o şeytanı söndürebilmek için abdest almak lazım. Ya da o ortamı terk etmek lazım. Ayaktaysak oturmak lazım. Öfke halini değiştirebilecek haller aramak lazım. Eyvallah.
Yoksa, gelince de çok tatlı geliyor hocam ya.
Şeytan var yanında, nefis var yanında.
Ama sonradan da işte öfkeyle kalkan zararla oturur.
Tabii ki, çünkü şeytan varsa ve nefis varsa bir sonraki konumuz kuvve-i şeheviye. Orada bu daha çok dikkatimizi çekecek, bizim daha çok önümüze gelecek. Çünkü yasaklar ve bu şekildeki nefse ağır gelen şeylerde cazibe vardır. Bir lezzet vardır, bir haz vardır. Yani o an için insana bir lezzet ve haz gelir. Şeytan besler. Bu gerçi bir sonraki dersimizin konusu ama bir giriş
Eyvallah.
Yapmış olalım.
Eyvallah.
Bu hali besler ve insanı artık bundan lezzet almaya, zevk aldırmaya başlar. Bu işte sadistik vesaire buradan gelişir, ortaya çıkar. Haramlarda tabii lezzet vardır. Haramlarda, şevkte insan bir cazibe görür, haz alır, lezzet alır. Bunlar hepsini yan yana koyduğumuzda nefs ve şeytan aslında bizim hoşlandığımız, böyle en çok bize tatlı gelen şeylerin içerisine gizlenir.
Evet.
Yani burada bir ifade vardır. Üstadımız kullanır onu, çok hoşuma gider. Hiç iştahla toprak yemeye meraklı bir insana rastladınız mı diye soruyor mesela. Halbuki iştahla falan yemeği, falan içeceği, falan daveti vesaireyi bekleyen, katlanan ya da yiyen içeni görüyoruz. Hatta bunun müptelası oluyor. İşte içkinin müptelası oluyor, sigaranın müptelası oluyor. Yani gözünün önünde tütüyor dumanı, gelse de içsek vesaire diye. Yani bu da işte nefsin bağlantı hali. Her birini yan yana koyduğumuzda bir nefis devreye girerse şeytan da arkadaşı oluyor ve içerisine ayrı bir cazibe ve lezzet giriyor ve onulmaz oluyor. Öfke de böyle bir şey.
Eyvallah. Ama sonunda öyle bir hüsrana, bir pişmanlığa sebebiyet sonuçlanıyor ki o da ayrı bir hezimet olmuş oluyor.
Yani neticesi de aslında nedametle biten bir haldir öfke.
Evet.
Yani karşınızdaki insana, yani biz mesela bazen şahit oluyoruz. İşte biri birisiyle kavga ettiği zaman ya da birbirinin canına kastettiği zaman iki elini başını arasına koyup ben ne yaptım diyor. İş bittikten sonra, artık hadisat durulduktan sonra, olay bittikten sonra ben ne yaptım diyor. Bu sefer kendine geçerli gerekçeler aramaya başlıyor. Aslında o şöyle yapmasaydı ben böyle yapmayacaktım. O öyle demeseydi ben böyle etmeyecektim. O şunu olmasaydı ben de böyle olmayacaktım diye kendine geçer. Bunlar nedametin karşılığı işte, pişmanlıkların karşılığı. O yüzden öfke şeytandandır. Büyüklerimiz çok güzel söylüyorlar. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Allah için öfke, nefs için öfkeyi bastırmalı yani. Bu
Eyvallah. Allah razı olsun hocam.
Cümlemizden inşallah.
Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Gönlümüze ederim. Sağlık. Çok önümüzdeki programımızda inşallah kuvve-i şeheviyeyi konuşacağız. Bu da irademizi etki eden diğer bir maddemiz. Onu da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin programımızın ismini de vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından bu programda önümüzdeki hafta konuşacağız diyelim. Siz kıymetli dinleyicilerimizden müsaade isteyelim. Yine yarın yani cumartesi günleri saatler 12-15'i gösterdiğinde bizler Doktor Erhan Turan hocamla birlikte yine Erkam Radyo stüdyolarında bu mikrofonlar vesilesiyle Nebiler Silsilesi programıyla yine yarın huzurlarınızda olacağız diyelim. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.